Ayrım 4.
1929'un 14 Şubat'ında tam da Aşıklar Günü'nde polis üniformalarını giyip İrlanda'daki o Bonion kardeşlerinin çetesinin 7 üyesini bir garajda sıkıştırıp Tommy dedikleri hafif makinelerle tarayarak mafya tarihinin en kılını kıyımını gerçekleştirdiklerinde yaptıkları iş içindi ve mafya dünyasında ürpertiyle ve anlayışla karşılanmıştı. Kurbanların cenazesine gönderilecek çiçekleri de o Bonion kardeşlerin çiçekçi dükkanına ısmarlamışlardı. Zaten hangi mafya üyesi öldürülürse öldürülsün çiçekler o Bonionlara ısmarlanırdı. Gelenekleri ve kuralları vardı çünkü. Daha ahlaklı bir ülke yaratacağız diye içkiyi yasaklayıp neredeyse bütün ülkenin iplerini mafyaya kaptırtarak cinayetin ve ahlaksızlığın uçurumuna düşen Amerika'nın kanlı ve karmaşık günlerini anlatan Kara Maske grubunun izini ben Beyoğlu Pasajı'nın tozlu kitaplarında yakalamıştım. 22 yaşındaydım. Askeri bir junta yönetiyordu ülkeyi. Yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra yakaladığım o karanlık izin kendi ülkemde çok daha aşağılık bir halde ortaya çıkacağını, iş için değil zevk için adam vuracak, sırtını devlete dayan öldürülme riskini hiç taşımadan adam vurmaya alışacak kalleş çetelerin ilk tohumlarının atılacağı bir yola, ülkenin girmiş olduğunu sırtına mor mürekkeple Allah kelimesini dövdürmüş, saçları kazınmış yer çekimsiz bir karanfili, bir parkta kızıl tüylü köpeğini gezdirirken zevk için fütursuzca vuracak adamların yetişeceği bir fideliğin sulanmaya başladığını bilmiyordum. Kara Maske grubunun hayal gücü en geniş yazarı bile yeşil pasaportlu bir Al Capone yazmayı düşünemiyordu. Mafyanın ünlü muhasebecisi yağlı parmak C2 başkentin en yüksek tepelerine yerleştiren bir roman yaratamıyordu. Lucky Luciano'nun TV istasyonu basacağı, gazete kurşunlayacağı bir dünya hayal edemiyordu. 29'un mafyacıları polisten ve politikacıdan ortak buluyor, beyzbol sopalarıyla adam öldürüyor, rakiplerini bir arabaya bindirip sonu bir çukurun dibinde bitecek gezintiye çıkartıyor, ayaklarına taş bağlayıp nehre atıyorlardı. Ama kadınları vurmuyorlardı, televizyonlarda cinayetleriyle övünmüyorlar, tonlarca uyuşturucuyu kaçırdıktan sonra kendilerini ve arkadaşlarını devlet kahramanı ilan etmiyorlardı. Her türlü rezilliği görmüşlerdi ama çuntaları ve darbeleri görmemişlerdi çünkü. Toprağa bir darbe tohumu ektiğinde 20 sene sonra canını ortaya koymadan başka canlar alacak, bir parkta köpeğini gezdiren adamı kasıklarından keyifle kurşunlayacak çetelerin topraktan fışkıracağını öğrenmek onların değil, bizim kaderimize düşüyordu. Horace McCoy'un mafya çetelerine karşı çıkan bir gazeteciyi ve o gazetecinin öldürülüşünü anlatan kitabını bulup çevirdiğimde 22 yaşındaydım. Ağaçları tozlu, binaları solgun Ankara'nın penceresiz bir bodrumunda yüzlerce, binlerce sayfa yazıyı elden geçirip virgüller, noktalı virgüller, kesme işaretleri, balonların içine yerleştirilmiş harfleri yazıyor, imla kurallarını hayattan çok seven Zeki Bey'le domates suyu ve yarım ekmekten müteşekkil öğlen yemekleri yiyor, öfkeleniyor ve kaybolmuş gibi görünen bir hayatın iplerini yakalamaya çalışıyordum. McCoy'un kitaplarında bir çürümüşlüğün hikayesini okuyor ve geçmişi anlatan kitaplarda geleceğimizi okuduğumuzu, bir gün kızıl tüylü köpeğini parkta gezdiren, ömrünün önemli bir bölümünü dağda taşta Yunus Emre'nin mezarını arayarak geçiren, sırtına Allah'ın adını mor mürekkeple dövdürmüş, mesnevi okumayı seven, onları kandırmamış, uyuşturucu paralarını çalmamış, ihbar etmemiş, rakip çeteye bilgi sızdırmamış, ihanete bulaşmamış bir adamı çetecilerin zevk için öldüreceklerini, bütün değerlerle birlikte değersizliklerin bile çürüyeceğini, mafya geleneklerini, delikanlılık raconlarını arar hale geleceğimizi bilmiyordum. İnsanların yükselirken açılacaklarını, Amerikan gangsterlerinin bile yanında haysiyetli kalacağı bir kokuşmuşluk cehenneminin dibine doğru yola çıktığımızı bilmiyordum ben o zamanlar. 22 yaşındaydım ve askeri bir junta vardı. Kara Maske grubunun kitaplarını okuyor, onların anlattıkları sefaletin bile imrenilir hale gelebileceğini tahayyül edemiyordum. Bir toplumun uzun sürecek intiharının milyonlarca tanığı ve kurbanından biri olmak üzere yola çıktığımı anlayamıyordum. Uzun bir yol yürüdüm ve bir toplumla birlikte yürüdüm. O uzun yol vara vara bir utanca vardı. Anlaşma böyle. Durgun bir suyun üstünde bir zaman sonra iyice ıslanıp atmak üzere gezinen küçük kağıttan gemiler gibi suyun derinliklerinde olanlardan hiç konuşmadan yalnızca üstünde gördüklerimizden, saman çöplerinden, dal parçalarından, kurumuş yapraklardan, arada bir görünen nilüferlerden, rüzgarla eğilip kamışlardan, yosunlardan söz ederek geçiriyoruz hayatın içinden. Gerçekler ise daha derinlerde saklı. Tarif edemediklerimiz, anlatamadıklarımız, anlayamadıklarımız ancak battıktan sonra görebileceğimiz o derinliklerde duruyor. Mutluluğun tarifini yapamıyoruz. Acının tarifini, sevincin tarifini, kederin, sevginin, kıskanmanın, özlemenin, kaybetmenin, istemenin tarifini yapamıyoruz. Konuşmuyoruz bile bunlardan. Her bir damlası diğerine benzeyen durgun bir suyun üstünde hep aynı yeknesaklıkla, hep aynı konularla kımıldanıyoruz. Derinlikler bizim dalıp bir şeyler çıkartacağımız değil, ancak batıp da kaybolacağımız bir yer. Söylemememiz halinde hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz cümleler söylüyoruz. Bir gün tamamen sussak ve bir daha hiç konuşmasak, hayattan hiçbir şey eksilmeyecek, hayata konuşmalarımızda hiçbir şey eklemiyoruz. Çünkü ki. Seyredenleri derinden sarsan Shadows Lance isimli film, 9 yaşında annesini kaybettikten sonra bir daha birini kaybederim korkusuna farkına varmadan kapılarak insanlarla hemen hemen bütün duygusal ilişkilerini kesen bir yazarın, sevdiği kadın ancak ölümün kapısına gelince ona sevdiğini söyleyebildiğini anlatıyordu. Onca yıl birilerini sevmekten korktuktan sonra öleceğini bile bile bütün sevgisini o kadına açan yazar, sevgilisini kaybettikten sonra kendi hayatını yaptığı iki seçimle özetliyordu. Allah ona iki kez seçme hakkı verdi, çocuk güveni seçti, erkek acıyı. Aslında bütün film hayatın şu garip denklemini anlatıyordu. Acıdan kaçıyorsun, mutlu olamazsın. Mutlu oluyorsun, acı çekeceksin. Aşık olduğu halde bu sevgisini bir türlü sevdiği kadına söyleyemeyen yazar bir gün, babam öldü diyen genç bir öğrencisine soruyordu. Onu seviyor muydun? Evet diyordu öğrenci. O bunu biliyor muydu? Herhalde diyordu öğrenci. İnsan sevdiğini söylemeli diyordu yazar. Bazen buna fırsat kalmayabilir. Durgun bir suda yüzen kağıttan kayıklar gibi yalnızca suyun üstünde yüzenlerden konuşuyoruz. Derinliklerde olanlardan, duygulardan konuşmuyoruz. Konuşmak bize gerçek bir mutluluğu, mutluluk ise gerçek acıyı getirir diye korkuyoruz. Bu korkunç ilişki bizi köksüz ve manasız konuşmalara mahkum ediyor. Derinde olan, sahici olan söylenmiyor. Yalnızca suyun üstünde yüzenler, kuru yapraklar, rüzgarla eğilen kamışlar, bazen bir nülüfer yosun parçaları. Filmdeki yazar, Allah bizi birer heykel gibi yontuyor diyor. Bizi biraz daha güzelleştirmek ve inceltmek için vurduğu çekiç darbeleridir acı. Her darbeyle çizgilerimiz biraz daha belirginleşip inceliyor ve içimiz her darbeyle biraz daha sancıyıp sarsılıyor. Bir kaya parçasıyla bir heykeli birbirinden ayıran da o darbelerle çekilen acılar zaten. Ve Allah heykelini yontarken çekicini hep bir mutluluğun arkasından indiriyor. Daha keskin olsun ve daha iyi yontsun diye. Karısının ölümüne yakın bir gün bir kır gezintisinde yeşilliklerin ortasındaki bir sundurmanın altına sığınıyorlar. Mutluyum diyor yazar. Şu anın olduğu gibi kalmasını ve hiç değişmemesini isterdim. Karısı ise ölümümden konuşmalıyız diyor. Şimdi değil, şu anı bozma diyor yazar. Hayır, şimdi konuşmalıyız. Ben öldüğümde çekeceğin acı şu anda hissettiğim mutluluğun parçası. O acı yoksa bu mutluluk yok. Anlaşma böyle. Anlaşma böyle. Acı yoksa mutluluk yok. Mutluluk varsa acı var. Biz durgun bir suyun üstünde gezinen kağıttan gemiler gibi derinlere hiç bakmadan yaşayıp gidiyoruz. Sadece suyun üstündekilerden konuşuyoruz. Sıkıcı olmayı ve sıkılmayı kabul ediyoruz. Kendimizi mutluluktan ve acıdan sakınmak için. Ve yazar diyor ki Allah ona iki kez seçme hakkını verdi. Çocuk güveni seçti, erkek acıyı. Acıyı seçen erkek ancak o zaman mutluluğu buldu. Allah bazen ikinci kez seçme hakkını vermez. Güveni seçen çocuk kağıttan bir kayık gibi sadece suyun üstündekilerden konuşarak güvende dolaşır ve derinliklerde ne olduğunu hiç bilmeden ıslanıp batar bir gün. Asla hiç bilmeden. Allah'ın yardımcıları. Sahnede siyah kadife esvapları ve dağınık sarı saçlarıyla insanoğlunun en sevdiği ikilemi dile getirip olmak ya da olmamak işte bütün mesele diyen artistin aslında var olmayan biri olması, kendi gerçek kimliğini sahnenin gerisinde bırakıp gerçek olmayan bir kimlikle sahnede hayatın sırlarına cevap arayan tiratlar söylemesi, gerçeğin gerçek olmayan biri tarafından aranması, insanla gerçek arasındaki ilişkinin karmaşıklığını gösteren en iyi örneklerden biri herhalde. Gerçek hayatın bizi şaşırtan çıkmazlarına cevapları genellikle gerçek olmayan yerlerde, tiyatro sahnelerinde, sinema perdelerinde, romanlarda, hikayelerde, hatta masallarda aramışız. Hayat bazen bizi bir ıstakoz sepeti gibi sarmalayıp kımıldayamaz hale getirdiğinde çoğunlukla yardımımıza koşan gerçek olmayandır. Bir roman kahramanı, unutamadığımız bir film sahnesi, bir piyesten bir tirat, bir hikayeden bir cümle. Gerçek olanın en aydınlık, en berrak gözüktüğü yer gerçek olmayan bir zemin. Eğer gerçek hayatta Anna Karenina'ya rastlasaydık herhalde onu, Anna Karenina romanını okuduğumuzda anladığımız kadar ayrıntılı ve açık bir şekilde anlayamazdık. Hamlet gerçek hayatta karşımıza çıksaydı onun kararsızlıklarının, tutarsızlıklarının gelgitlerini piyesini seyrettiğimizde kavradığımız kadar belirgin olarak kavrayamazdık. Lady Macbeth'in ihtirası bir tiyatro sahnesinde kristalleşip bizim için elle tutulur hale geldiği kadar berrak olmazdı gerçek hayatta. Hayatı yakalayabilmek için kağıtların, tiyatro sahnelerinin, film peliküllerinin üstünde onu bir daha yaratmamız gerekiyor. Allah bütün kainatın sırlarını biliyor çünkü onu o yarattı. İnsan da Allah'ın yarattıklarının sırlarını ancak onları bir daha yarattığında çözebiliyor. Ama Allah'la aramızda bir fark var. Onun yarattıkları gerçek, bizim yarattıklarımız ise gerçek dışı. Ve bizim yarattıklarımız daha mükemmel ve daha unutulmaz. Allah'ın yarattığı milyonlarca insanın arasından hatırlanan kaç kişi var? Shakespeare'in bütün yarattıkları ise unutulmaz. Allah'ın yarattığı binlerce, milyonlarca Madame Bovary var. Ama onların arasından yalnızca Flaubert'in yazdığı unutulmaz oldu. Allah'ın yarattığı Lady Chatterley'nin arasından Lawrence'in yazdığı Lady kadar unutulmaz olanı çıktı mı? Allah'ın rahatlıkla unutulabilen gerçeklerinden biz unutulmaz gerçek dışılar yaratabiliyoruz. Allah da unutulmazlar yaratıyor ama. Bizim Hamletlerimize, Macbethlerimize, Bovary'lerimize, Karenina'larımıza, Prens Mişkinlerimize, Grandetlerimize karşılık Allah'ın da Shakespeare'leri, Tolstoy'ları, Dostoyevski'leri, Balzac'ları var. Bu unutulmazları yaratma yarışında belki de Allah'la aramızdaki en büyük fark ise şu. Onun yarattığı unutulmazlar çoğaltılamıyor. Binlerce Shakespeare yapamıyoruz mesela ama bizim yarattıklarımız çoğaltılabiliyor. Biz dünyanın dört bir yanına binlerce Hamlet çıkartabiliyoruz. Aynı anda dünyanın birçok kentinde birçok insan siyah esvapları ve dağınık sarı saçlarıyla aynı anda olmak ya da olmamak diyebiliyor. Allah'ın yarattıklarının tekrarı yok ama bizim yarattıklarımızın tekrarı var. Gerçekle gerçek dışı arasındaki temel farklardan biri de bu belki. Gerçeğin tekrarlanamaması, gerçek dışının ise istendiği kadar tekrarlanıp çoğaltılabilmesi. Gerçeği tekrarlayamıyoruz, çoğaltamıyoruz, yalnızca yaşıyor ve anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek dışı olan ise istediğimiz kadar tekrarlayıp çoğaltabiliyoruz ama onu yaşayamıyoruz. Ve yaşayamadığımızı yaşadığımızdan daha iyi anlıyoruz. Üstelik yaşayamadıklarımızı görmek, okumak, seyretmek yaşadıklarımızı anlamamıza yardım ediyor. Bütün sesleri yaratan Allah'ın 5. senfoniyi yazamaması ve bunun için Beethoven'in yardımına ihtiyaç duyması gibi hayatı yaratan Allah'ın da bunun anlaşılır kılınması için yazarların, oyuncuların yardımına ihtiyacı var. Gerçekten gerçek dışına uzanan bir yoldan geçip yeniden gerçeğe taze bir ışıkla dönen bu yardımcılar gerçekle gerçek dışı arasındaki bu garip serüvenlerini nasıl yaşıyorlar? Işıkların altına çıktığında Hamlet olup hayatı sorgulayan bir artist için gerçek olan ne? Gerçek olmayan ne? Gerçek olmayan birinin kılığına girerken, onun gibi konuşurken, hatta onun gibi düşünürken kendi gerçek kimliğine ne oluyor? O gerçek kimlik nereye saklanıyor? Gerçek dışı biri olabilmek için kendi gerçek kimliğini terk eden biri, oyun bittiğinde kendi kimliğine dönebiliyor mu hemen? Döndüğünde ruhunda gerçek olmayan Hamlet'ten bir şeyler kalmıyor mu? Bir gün yeniden kendim olmak istediğimde ya olamazsam diye bir korku taşımıyor mu? Ya sahnede olduğu gibi kuliste de Hamlet olarak kalırsam ya alınamamış bir intikamın izleri silinmezse içimden gerçekten uzaklaşabildiği ölçüde başarılı olan bir oyuncu için gerçek nedir? Ya yazarlar? Flaubert gerçek kadınları mı yoksa çok sever yoksa kendi yarattığı Bovary'yi mi? Hangisinin kaderiyle daha çok ilgilidir? Shakespeare için hangi insan Hamlet'ten daha ilgi çekicidir? Bütün bu yaratıcılar bu gerçek dışı hayatı yaratabilmek için gerçek hayatlarının önemli bir kısmından da vazgeçmek zorundadırlar. Balzac bir aşk gecesi benden 50 sayfa çalar derken 50 sayfa yazmayı sevişmeye tercih ettiğini söyler gibidir. Neden yalanlarla dolu 50 sayfa gerçek bir sevişmeden daha önemlidir bu şişman adam için? Niye Allah'ın yardımcılarının hayatları diğer insanların hayatlarından daha eksik olmak zorunda? Sayfalarca serüven, aşk, intikam, ızdırap, sevinç yazan birinin bütün bunları yazabilmek için ıssız bir odada oturmaya razı olmasının sebebini nasıl keşfedeceğiz? Hayatı en iyi anlatanların, hayatı en az yaşamak zorunda olanlar olmasındaki garabet bizi şaşırtmayacak mı? Nereden bakarsak bakalım, yaşamakla yaşama anlamak arasında hep bir çelişki olduğunu göreceğiz. Eğer hepimiz hayatı dolu dolu gerçek bir şekilde yaşasaydık, aramızdan bazıları gerçek hayattan vazgeçerek gerçek dışı hayatlar aramasaydı yaşadıklarımızı belki de hiç anlamayacaktık. Duygularımızın isimlerini, nedenlerini, sonuçlarını bu kadar berrak görmeyecektik. Allah'ın yarattığını yaşayacaktık yalnızca ne yaşadığımızı anlamadan. Allah'ın gönlü buna razı olmadı anlaşılan. Yaşadıklarımızı anlayalım istedi. Kendi yardımcılarını yarattı. O yardımcılar sayesinde gerçek hayatın yanında gerçek olmayan ikinci bir hayata daha kavuştuk. Bu ikinci hayat asıl hayatımızı daha anlaşılır ve daha manalı kıldı. Ama gerçek dışını yaradanlar kendi gerçeklerini pek de yaşayamadılar. Bu da bütün meleklerinin yanı sıra bir de şeytanı yaratmayı ihmal etmeyen Allah'ın verdiği her payeye mutlaka bir ceza eklemek istemesinden herhalde. Karanlıkta sabah kuşları. Sabaha karşı uyandım. Hava karanlık, şehir derin bir uykunun sessizliğine sarılmış, geceden yağmış bir yağmurun ıslak serinliği var sokaklarda. Bir çay yaptım kendime, bir sigara yaktım. Boşluk gibi bir hareketsizliğin içinde kendimle yüz yüze oturdum. Dağınık bir yumak gibi çeşit çeşit düşünce kırpıntıları, birbirinden kopuk, birbirinden ayrı renklerde mahmur bir utangaçlıkla bir görünüp bir yok oluyordu içimde. Düşüncelerimi yakalamaya çalışmıyordum. Bıraktım onları kendi hallerine. Zamanla ilgili bir şeyler dolaştı. Milyonlarca yıldan beri gecelerin böyle olduğu ve milyonlarca yıl daha böyle olacağı geçti aklımdan. Sonra bölünmüş aşklarla ilgili çekilmiş acılar. Sonra nedense katillerin de öldüğünü düşündüm. Öldürmek kurtarmıyordu onları ölümden. Bir yılbaşı günü sigara almaya çıkıp da yolda yürürken rastladığım bir dükkanın vitrininde görüp cebimdeki bütün paramla aldığım o artık iyice eskimiş iri yarı şişman koltuğun başucunda yanan abajurun ışığı pencerelerdeki karanlığı daha da artırıyordu. O karanlığa bakarken sabahın geldiğini anlamak neredeyse imkansızdı. Birden duydum kuş seslerini. Gece karanlığıyla uyuşmuyordu sabah kuşlarının ötüşleri. Hemen kapattım abajuru. Koyu lacivert gecenin etekleri arasından sızan sabahın ilk solgun ışıkları ancak içerideki lambalar sönünce gözüküyordu. Pencereyi açtım. Yaşlı kargaların yorgun sesleri, martıların aç çığlıkları arasında bülbül şakımaları duyuluyordu. Neşeli bir fıskiye gibi yükselip sevinçli çağaltılarla dökülen sesleri sanki gecenin karanlığından iplik iplik aydınlığı çekiyordu. Onlar öttükçe ağrıyordu hava. Gökyüzü hala karanlıktı. O karanlığın bir ucundan beyazımsı bir mavilik, içinde belli belirsiz bir pembelik taşıyarak beliriyordu. Sabah bir örtüyü usulca kaldırır gibi geliyordu. Yeni bir gün doğuyordu. Milyonlarca defa doğmasına rağmen hiç eskimeyen bir şeydi sabah. Her defasında yeniydi, her defasında taze, her defasında kuşlarla geliyor, her defasında beliren aydınlıktan yeni bir şeyler ummamızı sağlıyordu. Aydınlık çoğaldıkça artıyordu kuş sesleri, kargalar, yorgun sesleriyle bana çocukluğumu, hayallerimden hiç kaybolmayan çiçek kokulu meyve bahçelerini hatırlatıyordu. Dağınık düşünce yumağının içinde aşklarla ilgili kederli bir iplik vardı. Ucunun nereye bağlı olduğunu sezemediğim bir iplik, bir de katillerin öldüğünü düşünüyordum. Bunu neden düşündüğümü de asla bilmeden. Yollar sessiz, binalar uykuluydu. Kuşları görmüyordum, yalnızca sesleri geliyordu. Bir iki fıstık çamını, çiçeklenmiş bir meyve ağacını görüyordum. Onların dallarına saklandılar herhalde diye düşündüm. Gece biterken ötmeye başlıyorlar, aydınlık yerleşince de susuyorlardı. Parlak, tek bir notayla dümdüz gidiyordu sesleri. Sonra bir gökkuşağı gibi çeşitli notalara ayrılarak çoğalıyorlardı. Gün ağrırken, yalnızken hep olduğu gibi aşkı ve ölümü düşünüyordu insan. Berrak ve neşeli bir fıskiye gibiydi kuş sesleri. Aşklarla yaralanıyorduk ve katiller de ölüyordu öldürmelerine rağmen. Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı ve beklediğim bir şeyler olduğu sürece yaşlanmayacağımı biliyordum. Yaşlanmak beklemekten vazgeçmekti. Sabahın yeni bir şey olduğuna inanmamaktı yaşlanmak. Gökyüzü ağırmış, mat bir mavilik yayılmıştı bulutlara. Sokakların ıslaklığını açıkça görüyordum artık. Bacalardan tek tük dumanlar tütmeye başlamış, uyanan birilerinin olduğu haberi gökyüzüne dumanlarla bildirilmişti. Uzaklardan araba sesleri duyuluyordu. Şehir uyanıyordu. Kuş sesleri çağıldıyordu hala ve kargalar bana yaşlı sesleriyle çocukluğumu hatırlatıyordu. Aşkı ve ölümü düşünüyordum. Çocukluğumu, katillerin de öldüğünü, meyve bahçelerini ve sabah kuşlarının karanlıkta ötmeyle başladığını ve milyonlarca defa doğmasına rağmen sabahın hiç eskimediğini. Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı ve bir gün kuşlar sabahı bensiz çağırana kadar da beklediğim bir şeyler olacaktı. Ve bir gün kuşlar sabahı bensiz çağırana dek beklediğim, pencerede seyrettiğim bir şeyler olacaktı. Bir oyun gibi yaşasaydık. Tuhaf bir yaz gecesi dolaşıyor dışarıda. Gürüldeyen kül rengi bulutlar, bulutların arasından kanlı bir orak gibi arada bir gözüken huzursuz bir hilal, geceye toz gibi dağılan sessiz bir yağmur. Hiçbir şey yerli yerinde değil bu akşam, sanki Macbeth'in cadıları çıkacak bir yandan. En neşelisinde bile kekremsi bir hüzün bulduğumuz eski şarkılar çalıyor. Eğer hayatımız üstünde damalar olan o kartondan oyunlardan biri olarak konsaydı önümüze, kaybetmeye pek de aldırmadığımız bir oyun olarak bugüne dek yaptığımız hamleleri aynen yapar mıydık? Yoksa değişik mi olurdu bütün o hamleler? Hayatımız kaybetmeye aldırmadan renkli kareler üstünde parmağımızın ucuyla ittiğimiz bir taş olsaydı eğer, zarlar atıldığında ve şu yana mı yoksa öbür yana mı süreceğimizi düşündüğümüzde en doğrusunu endişesizce seçeceğimiz bir oyun olsaydı, taşımızı mutluluğa doğru daha rahat mı sürerdik? Taşımı o yana doğru sürmeseydim keşke dediğimiz kareler yok mu hayatımızda? Bana uzanan o eli değil de öbürünü tutsaydım dediğimiz ya da arkasından seslenseydim gitme deseydim dediğimiz kareler? Mutluluğa çok yaklaştığımızı bildiğimiz halde mutluluğa arkamızı döndüğümüz ve yıllarca hep hatırlayıp tuhaf yaz gecelerinde kendimizle hesaplaşmak için hatıraların arasından çekip çıkarttığımız anlar. Bir başkasının hayatı gibi yaşasaydık kendi hayatımızı istiyorsan yap diye rahatça öğütler verip yapılacak olanı hiç tereddütsüz söyleyebileceğimiz yabancı bir hayat gibi yaşasaydık eğer, acaba daha doğru ve daha mutlu bir hayat mı yaşardık? Taşlarımızı oynanması gerektiği gibi mi oynardık acaba? Bir başkasının hayatında mutluluğa giden yolu bu kadar açık ve aydınlık görürken, kendi hayatımızda neden yolumuzu kaybediyor, neden mutluluğa ulaşmakta bu kadar zorlanıyoruz? Mutlulukla aramızda duran en büyük engel kendimiz miyiz yoksa? Öyleyse eğer, mutluluğa ulaşmayı kendimiz imkansız kılmış olmuyor muyuz? Hava serin ve ürperiyorum. Dantel gömlekli soylu arkadaşlarıyla birlikte bindirildiği tahta tekerlekli ağır bir kanıyla idam meydanına başını giyotine teslim etmeye giderken o en zor anda şakacı bir gülümsemeyle kendisine takılarak titriyorsun diyen dostuna korkudan değil soğuktan diyen çocukluğunu İstanbul'da geçirmiş o genç şair gibi ürperiyorsam soğuktan mı demeliyim? Ürpermem kendime sorduğum sorulardan değil bu huzursuz yaz gecesinde sertleşen rüzgarlardan. Bol bir gömlek var üstümde, ipekten değil ve kırmaları yok göğsünde. Balkondan esen rüzgarla sırtı bir yelken gibi kabarıyor ve ürperiyorum. Bir şiir okuyabilir ya da bir masal anlatabilirim ama kime? Gecenin cini bana dileğimi sorsaydı eğer, kimi çağıracaktım söyleyeceğim şiiri dinlemesi için? Bana hayatınızı anlatsaydınız, size kimi çağıracağınızı söyleyebilirdim belki. Size hayatımı anlatsam, siz bana kimi çağıracağımı söyleyebilirdiniz belki. Mutlulukla aramızda kendimiz mi duruyoruz? Garip bir soru bu. Ama ya doğruysa? Kim bu soruya evet diyecek? Kim bu gerçeği kabul edecek? Kim kabul ettiği bu gerçeği kendi haçını taşır gibi sırtında taşıyabilecek? Hepimiz gizli gizli hayatımız boyunca çeşitli mutluluk kavşaklarından geçtiğimizi biliyor, genellikle o kavşaklarda ters yöne döndüğümüzü de. Niye sapamadık aslında sapmak istediğimiz yola? Eğer hayatımız kaybetmeye pek de aldırmadığımız bir oyun olsaydı, zarımızı attıktan sonra istediğimiz yöne sapar mıydık? Niye sapmadık peki? Hayatımız bir oyun olmadığı için mi? Mutluluk yalnızca oyunlarda mı var? Gerçek hayatta mutluluğa doğru yürünmez mi? O mutluluk kavşaklarında ne engelledi bizi? Niye bir mutluluğu kendi ellerimizle öldürdük? O yaşanmamış mutlulukların hayaletleri arada sırada rüyalarınızda çıkmıyor mu ortaya? Ya da huzursuz yaz gecelerinde dağınık saçlarıyla gelmiyorlar mı? Yaşanabilecekken yaşanmamış kaç mutluluk var hayatınızda? Yaşanmışlardan fazla mı? Yaşanmamış olanlar yaşanmışlardan fazla değil mi? Bir başkasının hayatı olsaydı kendi hayatımız, neyin yaşanması gerektiğini nasıl da tereddütsüz söylerdik, bunu yaşamalısın derdik. Ama bir başkasının hayatı değil hayatımız ve biz kendimize bunu yapmalısın diyemiyoruz. Tam tersini yapıyoruz, korkuyor muyuz mutluluktan? Yoksa yaşanmamış olanları yaşanmış olanlardan daha mı fazla seviyoruz? Ona sevdiğimi söylemeliydim ya da onunla gitmeliydim dediğiniz anlar yok mu hayatınızda? Niye demediniz, niye gitmediniz, korktuk değil mi? İstediğimiz kadar mutlu olamayacağımızdan, terk edileceğimizden, sıkılacağımızdan, başkalarını üzeceğimizden, yaşadığımızın bir gün sona ereceğinden, dostlarımızın ya da ailemizin karşı çıktığından, yalnız kalabileceğimizden korktuk. Korktuk çünkü bir oyun değil hayat. Ya da onu bir oyun gibi yaşayacak gücümüz yok bizim. Kundera'nın o çok ünlü romanındaki kahramanı gibi hayatı o kadar hafif yaşamaya yetmiyor bizim gücümüz. Ağır bir şekilde yaşıyoruz biz hayatımızı. Mutluluk kavşaklarında hafif manevralar yapamıyor, ağır hamlelerle mutsuzluğa ve pişmanlığa doğru yürüyoruz. Taşımızı yanlış yana sürüyoruz. Tuhaf bir yaz gecesi bu. Bulut kalabalıkları gürüldüyor, rüzgar sertleşiyor, o kanlı hilal bulutların arkasında kayboldu bile. Bulutlar kentin ışıklarını boğuyor, karanlık her yan. Bir yarayı kanatır gibi eski şarkıları çalıyorum, canımı acıtıyorlar ve canım acısın istiyorum. Yaptığım her yanlış hamle için bir şarkı çakılsın içime, beni kendi yanlış anılarıma günahkar bir İsa gibi ellerimden çivlesinler.